Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta akıllı telefon dünyası için heyecan verici bir haftaydı. Mobil Dünya Kongresi'ne yaklaşırken üreticiler eteklerindeki taşları dökmeye başladı ve geleceğin telefonları diyebileceğimiz bazı modellerin resmi tanıtımı yapıldı. Bunlardan birisi mevzuya ait dünyanın ilk monolitik telefon olarak tanıttıkları yeni bir konsept var. Bu konseptin özelliği şu: üzerinde herhangi bir delik, port, konnektör ya da buton bulunmuyor Mesut.
Yani burada şöyle bir negatif nokta var. Şimdi cihazın üstünde herhangi bir USB port veya şarj portu yer almadığı için şarj etmek istediğinizde içerisinde yer alan kablosuz şarj cihazını veya gittiğiniz yerdeki kablosuz şarj cihazını kullanmanız lazım. Tabii ki bu bir konsept telefon. Çünkü konseptin dışına çıktığınızda her yerde kablosuz şarj yaygınlaşmadığı için bu telefondaki en büyük sıkıntı şarj etme problemi olacaktır. Yani ekstra bir yerde şarja ihtiyaç duyarsan şarj edemeyeceğim bir cihaz. Onun haricinde evet, kablosuz kulaklık kullanırsın kulaklık için. Çünkü kulaklık çıkışı yok. Sağındaki solundaki dokunmaya hassas bölgelerle işte ses açıp kapayabiliyorsunuz. Çünkü üstünde bir ses açıp kapatma butonu bile yok aletin. Yani bu konsepte benim asıl ilgimi çeken şey, yani burada tanıtılan, diğer telefonlara da gelebilecek, portları olan cihazlarda da kullanabileceğimiz ekranı hoparlör olarak kullanması. Ekranı bir ses çıkışı olarak kullanıyor. Çünkü üzerinde bir ses çıkışı için de bir delik olmadığı için ekran üstünden titreterek bir ses çıkışı alıyorsunuz. Bunu Sony'nin bazı televizyonlarında görmüştük biz.
Bunu zaten Mobil Dünya Kongresi'nde muhtemelen pek çok markada göreceğiz. Birazdan konuşacağımız başka bir marka da yine bunu kullanacak.
Ses kalitesini merak ediyorum işte bu sistemin.
Ben de merak ediyorum çünkü en nihayetinde telefonun üzerinde herhangi bir ahize de bulunmuyor. Evet. Dolayısıyla tüm yük aslında ekranın üzerinden ses aktarım teknolojisinde bağlanmış durumda. Özelliklere bakıldığında 6 inç boyutun AMOLED bir ekran var. Snapdragon 845'ten güç alıyor. İşte 8 GB RAM gibi bir takım konfigürasyonlar var. Kutu içerisinden eğer piyasaya çıkarsa 18 watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkacağı söyleniyor ki...
Adaptör değil, kablosuz şarj cihazı çıkacak. Aynen, 18 watt'lık.
Cihaz olarak ve 18 watt şu an kablosuz şarj tarafında gördüğümüz en yüksek kapasiteli seçeneklerden bir tanesi. Muhtemelen yani kablosuz hızlı şarj yeteneğine sahip olacak telefonlardan birisi olacak bu ve... Bakıldığında şöyle bir durum var. Tabii ben videoyu yakından izledim. Hani deliksiz telefon deniyor ama telefonun üzerinde bir delik var. Mikrofon deliğini çok yakından bakarsan görebiliyorsun. Hani onun büyük bir ihtimalle saymıyorlar bu konsept çerçevesinde.
Sesi bir yerden alması lazım diyorlar. Herhalde teknoloji
tabii,
yok şu anda.
Sonucunda hani ekran size içerideki sesi ya da karşısına gelen sesi iletiyor ama sizin sesi iletebilmeniz için bir mikrofona evet, da ihtiyacınız var en nihayetinde. Üzerinde herhangi bir slot olmadığı için SIM kart tarafında da entegre, gömülü SIM teknolojisine sahip olacak. Şu anda zaten bu telefonun piyasaya çıkış tarihine sahip olmamasının sebebi de mevzu tarafından aktarıldığına göre eSIM'in yaygınlaşmayacağı, özellikle Çin'deki regülasyonları bekliyorlar. Eğer Çin tarafında eSIM'le ilgili bir potansiyel gelişme ya da açılım söz konusu olursa muhtemelen bu konseptim piyasaya sürecekler. Açıkçası gelecekte bu tür telefonları daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. Çünkü tanıtılan diğer telefon Vivo firmasına ait. Vivo da buna benzer bir telefon tanıttı. Apex 2019 adını taşıyan ve onda da yine bakıldığı zaman ahize yok, konektörler yok, buton tarafında bir özelleştirme yok. Yine kablosuz şarjın kullanıldığı bir konsept olarak görmekteyiz ama burada Vivo'nun gösterdiği prototip piyasaya çıkmaya daha yakın bir prototip. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımını yapacaklar. Vivo tarafında aynı zamanda 5G desteğine sahip olan Snapdragon 855'in ilk telefonu olacak ve önden bakıldığı zaman Mesut, ekran kas oranı sınıfındaki en yüksek orana sahip telefonlardan birisi olacak gibi görünüyor. Zaten bu telefonun tanıtım esnasında su damlası tasarımına sahip olduğu söylendik. Arkadan bakıldığı zaman da yuvarlatılmış hatlarıyla biraz o ifadeyi de doldurabilecek bir tasarımı var.
Şimdi Çinlilerde şöyle bir şey olmaya başladı. Birisi bir konsept tanıtıyor ama hiçbir zaman tek kalmıyor mesela. Sürgü kapaklı telefon konsepti ilk tanıtıldığında 3 firma birden duyurdu. Şimdi tamamen portsuz telefon diyorsun, hop bir firma daha duyuruyor. Garip bir şey oldu. Sanki böyle tek elden çıkıyormuş fikirler gibi.
Yani zaten şöyle bir durum var. Vivo'nun tanıtımından önce mevzu birkaç saat önce bildiğin ofisteki bir odadan tanıtım yaptılar. Yani hani birbirlerini bekliyorlar. Birbirlerini haberdardırlar muhtemelen. Hani biri içeriden diğerine bilgi veriyor. Diğeri içeriden diğerine bilgi veriyordur. Hani tasarım olarak bakıldığı zaman mevzunun telefonu ile Vivo'nun telefonu farklı tasarım anlayışını taşıyor
tasarım,
ama
evet.
Teknoloji anlamında bakıldığı zaman ya da verdikleri mesaj anlamında aslında aynı şeylerden bahsediyorlar. Buton yok, konnektör yok, herhangi bir bağlantı yok tarzında bir durum var.
Şimdi Apple'ın önüne geçtiler. Apple'dan önce her şeyi atmayı başardılar.
Yani Apple'da kademeli olarak takip ediyorlar. Hani 2019 versiyonunda bir tanesi, 2020 versiyonu bir tanesi gibi. Bunda yalnız bir özellik var Mesut. Bizim çok konuşumuzda çok beklediğimiz bir özellik. Ekrandan parmak izi okuma ekranın her yerinden oluyor.
İşte güzel bir özellik bu.
Hatta bakalım
evet,
burada
en çok aranan şeylerden bir tanesi, en çok konuşulan özelliklerden bir tanesi de biz Samsung'dan bunun geleceğini düşünüyorduk. Ama yine bir Çinli firma tanıtmış oldu.
Zaten daha önceki bazı programlarda bahsettik. Ekrandan parmak izi okuma konusunda Vivo'nun çok fazla patenti var. Bu konudaki öncü markalardan bir tanesi. Hatta ekrandan parmak izi okuma hesabı ilk telefonu Vivo tanıtmıştım. Snapdix'e yakın bir işbirliği vardı. Yine burada.
Hani bir sonraki aşama bu. Evet.
Ekranın parmak izi okuma konusunda bir sonraki aşama ekranın herhangi bir yerinden parmağınızı okutabilme. Yine öncü oldular.
Ve mükemmel çalışıyor gibi görünüyor.
Yani şu anki durum onu gösteriyor. Kablosuz şarj tarafında şöyle bir durum var. Manyetik bir mekanizma kullanmışlar. Telefonun arka tarafında bir pin sistemi var. Direkt oraya yapıştırarak
Bunda yine bir port var yalnız. Şimdi port yok diyorlar ama delik yok sadece bunda. Port
i̇ğne
var yoksa.
4 tane iğne var. Evet. Böyle bir konseptle girmiş ve 12 GB RAM gibi bir seçenek daha var. Sony'nin yine yeni nesil yüksek performanslı kamera sensörleri var. Bunların da SoundCasting adını verdiği, mevzu tarafında da M-Sound olarak ifade edilen yine ekrandan ses iletim teknolojisi var. Bakıldığı zaman donanım, özellik, teknoloji, tasarım çok şimdi güzel telefon yapmışlar.
Apple nasıl atlatıyor Avrupa Birliği'nin şartlarını bilmiyorum ama bu telefon Avrupa Birliği şartlarında şey var biliyorsun, tek tip şarj kullanma şartı var. Yani tek tip şarjdan çıkmaya başlamış gibi görünüyor Çinli firmalar. Bu da kullanıcı tüketici açısından şu an erken aşamada bir iş.
Ya bu da en nihayetinde Vivo Apex...
Biz Apple tip C'ye geçecek mi diye bakıyorduk. Şimdi Çinler tip C'yi falan bırakmış durumda.
Tabii şey de var. Şimdi Vivo'nun Apex 2010, yani bu telefon Meizu'nun ikiyle kıyaslandığı zaman piyasaya çıkmaya daha yakın gibi görünüyor. Ama Mobil Dünya Kongresi'nde geçen sene Vivo tarafı yine Apex adını taşıyan bir prototip göstermiş. Sonrasında işte Nexus adıyla biraz daha o konseptten uzak bir şekilde piyasaya çıkmış. Yine oradaki bazı teknolojiler bünyesine bağlanarak. Hani bu da bir teknoloji demosu olarak gösterildi. Fuarda da görme şansımız olacak gibi görünüyor. Ama piyasaya çıkacak versiyon işte 2019'un ortalarında. Belki bundan biraz daha farklı olabilir. Ama en nihayetinde Çinliler yine gövde gösterisi yaptılar. Yani şu telefonlara bakıldığı zaman ya tasarım, özellik.
Burada şöyle bir şey var abi. Çin markaları dışındaki diğer firmalarda artık yenilik öncüsü benim. Bir yenilik gelecekse benden gelir. Beni bekleyin mesajı oluşamaz. Yani bunu artık kimsenin bekleyeceğini düşünmüyorum. Neden? Ekran üzerinden parmak izi okumayı görmüştük. Evet. Ekranın her yerinden parmak izi okuma Samsung'dan mı gelecek diyorduk. O da Çinlilerden geldi.
Adam demosunu yapıyor işte, gösteriyor.
Yani bambaşka bir seviyedeler
artık. Basıyorum diyor, açılıyor diyor.
Yok deliksiz telefon, tam ekran telefon, kamerası üstünden çıkan telefon. Yapılamayacak bir şey yani yok bunlarda. Katlanabilir telefon diyorduk. E şimdi onu da konuşacağız.
Onu da konuşacağız filmi. Yani şu telefon heyecan verici.
Evet. Gerçekten
yani
öyle.
Bir telefondan ne bekleyebilirsin? Hani diyorsun ki hani şu olsun var, bu olsun var, o olsun, o da var. Yani evet. Gerçekten Çinlileri tutabilen aşk olsun. Şimşek hızıyla ilerlemeye devam ediyorlar. Katlanabilir telefonlardan bahsetmişken geçtiğimiz haftanın yine en önemli gelişmelerinden birisi Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun prototipini göstermesi oldu. Aslında Ocak ayı başında bir video sızmıştı ama o video Xiaomi sahiplenmemişti. Xiaomi'ye ait olup olmadığı konusunda bir takım soru işaretleri vardı ama şirketin eş kurucusu ve başkanı Lin Bin çıktı ve üzerinde çalıştıkları prototipi gösterdi. Bu prototipin diğer katlanabilir telefonlardan farklı, iki taraftan da ekranın katlanabiliyor olması. Hatta bu açıdan dünyanın ilk katlanabilir telefonu deniyor.
Şimdi bu telefonun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Çalışır bir demo olduğuna ben açıkçası emin oldum. Neden derseniz menülerin geçişi falan filan mükemmel değil. Yavaş yapılmış. Yani ya özellikle öyle yapılmış. Hani bazı hatalar olsun ki millet bunu gerçek zannetsin, çalışan bir prototip zannetsin ya da gerçekten çalışıyor. Ama ben de şu anki izlenimi gerçekten çalışan bir cihaz ellerinde varmış gibi, onu söyleyeyim. Ama tabii CGI ile biz insanları uçarken görüyoruz ya da gözünün ateş ederken görebiliyoruz gerçeğe yakın bir şekilde. Onu bir şey söyleyemem.
Bildiğin çalışan cihazın videosuydu. Hatta Evan Bliss, yani telefonu sızdıran adam paylaşmıştı Ocak başında. Onu da bildiğin çalışıyor telefon.
Evet, bunda da bayağı çalışır gibi görülüyor. Şimdi bu konseptin şöyle bir özelliği var, altını çizmek istediğim. Samsung'un yaklaşık 3 ya da 4 sene evvel yine bir CES fuarında katlanabilir ekranlarla ilgili bir şovu vardı. Ve orada geleceğin katlanabilir ekran konseptlerini anlattığı bir videosu var. İnternetten ulaşabilirsiniz o videoya. Açık söylemek gerekirse bakın, adamların hayal gücüyle, CGI ile çalışmayan cihazları çalışır gibi göstererek yaptıkları videodaki cihaz bundan daha çirkin. Bu cihaz gerçekten uzaydan gelmiş gibi görünüyor konsept olarak. En iyisi.
Xiaomi'nin gösterdiği prototip, hani piyasaya çıkacağı zaman tam olarak böyle mi çıkar tasarım olarak, yoksa biraz daha farklı mı çıkar onu bilmiyoruz. Çünkü bu prototip cihaz ama sonucunda diyor ki biz bunun üzerine çalışıyoruz. Evet. Yani hani belki bitmeye yakın
diyorum. Buna benzer bir şey çıkartmak için çalışıyoruz.
Yani belki de bu çıkacak şimdi bakıldığı zaman. Ama şu var, şimdi şu ana kadar ben zaten bununla ilgili yaptığım videoda anlattım. Bazı telefonlar gördük. İşte Samsung'un telefonunun ucundan gördük biraz daha karanlık bir ortamda. İşte Royal'ın FlexPay telefonunu gördük. Şu ana kadar gördüğümüz katlanabilir telefonlar arasında kesinlikle en güzeli bu.
En güzeli bu.
En güzeli
rakipsiz bu. Rakipsiz olanı ve bence en akla mantığa yatan konsept de bu.
Aynen öyle. Şimdi Samsung'un konseptinde mesela ekran içe doğru kapanıyor. Kapattıktan sonra arkada başka bir ekran var. Onu kullanmaya devam ediyoruz ama.
Ve çerçeveler kalın.
Şimdi tabii orada hani acaba bir koruma kılıfı kullandılar mı? Çünkü bazı başka iddialar var. PSA çıkacak telefon daha ince olduğu, daha hafif olduğu ve daha estetik anlamda güzel olduğu da söyleniyor. Bilmiyorum, bakacağız ona ama ya bu telefon çok iyi abi.
Yani bu telefon inanılmaz güzel olmuş. Şimdi şöyle bir durum var. Biz San Francisco'da Samsung'un özel etkinliğinde 20 Şubat'ta ne tanıtmasını bekliyoruz? S10'ların yanına bir tane katlanabilir cihazı elimize vermesini ve denemek, çekim yapmak için fırsat bulmayı bekliyoruz. Şu anda en büyük heyecanı bu yaratmış durumda. Yani hangi ritörle konuşacak olursam olayım, S10'dan zaten bayağı bir sızdılar. S10 serisi, S10 Plus da dahil. Kimse S10'ları konuşmuyor. Herkes katlanabilir telefonu çekecek miyiz, çekemeyecek miyiz? Bunu konuşmaya başladılar. Al işte şimdi adama bir tane telefon gösterdiler çalışan. Sen bundan daha kalın çerçevelisini oradan editörün eline verdiğinde heyecan dünyada yapma. Etki yaratacak mı? Kalmadı. Adamların şansı kalmadı. Ben sana bir şey söyleyeyim.
Şimdi öyle bir telefonu tanıttın. 2 hafta sonra adam bu telefonu Mobil Dünya Kongresi'nde gösterecek.
Evet. Ve belki de diyecek ki 6 ay sonra da satıyorum.
Huawei bunun 5G'lisini gösterecek.
Evet, sen ne yapacaksın?
Yani eğer o telefon kalın çıkarsa.
Ya şansı katlanabilir. Telefon diyorduk. Şimdi adam onu tanıtacak diye beklerken neler geldi?
Ya bak, S10 Plus'ı bekliyorsun, tamam mı? Şimdi onu da birazdan konuşacağız. Vivo diye firma çıkıyor ki bende bak bunlar var diyor. Yani evet. Hani
zaten
şimdi,
benzerleri var.
Yani hani katlanabilir telefon diyorsun. Adamlar zaten direkt manipülasyonu yaptı. Yani,
bitti yani, tamam. Bitti şimdi aklında bu konsept var. Çünkü sen artık katlanabilir telefon dendiğinde bana sorarsanız en akla yatkın ve kullanmak isteyeceğim tasarım bu.
Benim de öyle. Ya canavar gibi telefon. Evet. Bak, çerçeveler çok ince. Tamam. Ha şu var. Videoda anladığım kadarıyla bu telefonun ekran boyutu, yani iki taraf katladıktan sonra telefon olarak kullanacağımız ekran boyutu muhtemelen Samsung'dan daha küçük olabilir. Orada 4.6 inçlik bir ekran var. Bu bana biraz küçük göründü adamın elinde tuttuğu haliyle.
Abi tek elle kullanabilir gibi duruyor.
İşte burada da öyle bir avantaj ortaya çıkacak. Tek elle kullanım tarafına yatkın olabilir. Yani
benim bu cihazdan anladığım şu ama herhalde 1000 mAh falan pil var herhalde. Yani o kadar ince neresidirler onu merak ediyorum.
Pil teknolojisi var.
Ya bambaşka bir şey olur işte.
Yani çünkü şöyle bir durum var. Katlanabilir telefon tarafında da bir şöyle bir tablo ortaya çıktı. Bütün telefon üreticilerin tablet forması. Sonuçta bunlar hepsi hibrit cihaz.
Evet.
Açtığınız zaman tablet gibi kullanacaksın. Kapattığınız zaman telefon gibi kullanacaksın. Genelde şu an üzerinde çalıştıkları ekran boyutu hep aynı. 7 ya da 7.3 inç boyutunda. Bu telefonda da yine 7.3 inç boyutunda bir ekran boyutu var açıldığı zaman. Yani çok değişik bir kullanım tecrübesi bizi bekleyecek. Şimdi mesela Samsung katlanabilir telefon ne demişti? Aynı anda 3 tane uygulama çalıştırabileceksin. Yani tablet vari, bilgisayar vari bir kullanım deneyimine doğru gidiyor. Samsung'un yetkilinde Android sahneye çıktı. Google'un Android'in başındaki tasarımcı sahneye çıktı. Dedi ki Android şu anda katlanabilir telefonlar hazır. Yani altyapıyı biz koyduk. Evet. İsteyenler o yüzden buna göre özelleştirebilecek. Çünkü bunları alt alta koyduğun zaman hani Xiaomi'ninki daha güzel olacak, Samsung'ki belki daha kötü olur vesaire ama yani katlanabilir telefonlar 2019'da hayatımıza girecek. Görünen o.
Şimdi bakın o videoda çok özel bir şey var Xiaomi'nin videosunda. Adam bir video izliyor. Büyük ihtimal WeChat'in o kanallarından bir tanesi.
Ya da Weibo'nun.
Evet. Ya benzeri bir Çinli servisin videolarını ya izliyor o sırada. Ve aslında var ya servis de şeye çok benzemiyor mu? Bu neydi? Müzikalinin son TikTok'un tarzına böyle videolar dönüyor. Katladığı anda ekran formatına uygun hale geliyor telefonla.
Ya bu telefonda zaten şimdi donanım olarak Snapdragon 855. Hani 12'si 12, 16'sı 16 GB RAM. Zaten yani donanım tarafında ne varsa o da var.
Şimdi bak bir gerçek var. Bu cihaz abi geldiği zaman bunu çantandan cebinden indirmezsin yani. Yok, o kalır.
Aynen.
Ya bu cihaz senin ana cihazın olur. Hangi telefonu kullanıyorsan kullan, bunu kullanmak istersin.
Üst tarafta bir güç butonu var bu arada. Videoyu izlerseniz onu görebilirsiniz. Tabii bu tür cihazlarda şimdi üzerinde hani merak edilen kollarda aksesuar ve koruma kılıfları, ekran koruma silikonları nasıl olacak? Bir o tarafı da bekleyip görmek lazım ama sonuçta buna uygun bir şeyler yapacaklardır diye
fantastik
tahmin ediyorum.
Fantastik bir şey
çünkü
ya.
Bunların fiyatları ucuz olmayacak. Samsung'un telefonu için 2000 dolara yakın bir fiyatlandırmadan bahsediliyor.
Şimdi düşünsene bir de bunu 1000 dolar falan çıkarttığını Xiaomi'nin.
Ya şimdi Xiaomi'nin başkan yardımcılarından birisinin çok önemli bir iddiası oldu. Bir telefonu 600, en azından o dönem için telefonu 699 dolardan daha fazla para vermenin bir nedeni yok diye bir ifadesi vardı. Şimdi tabii bu konsept biraz daha farklı. Buna çünkü tek başına telefon diyemiyoruz. Bu bir hibrit cihaz aslında kullanım vaadi itibariyle. Ama çok büyük bir ihtimalle daha güzel olmasının yanında Samsung'dan da çok daha ucuz olur diye tahmin ediyorum ben.
El Fatiha mı diyorsun yoksa Samsung tarafına?
Ya ikisini tabii görmeden denemeden muhtemelen ikisini de göreceğimiz yer kıyaslama yapabileceğimiz ortam Mobil Dünya Kongresi olacak. Şimdi o tarafta Huawei'yi de gösterecek. LG'nin ne yapacağı belli değil. Onların da katlanabilir telefon göstereceği söyleniyor. Oppo'nun belki orada bir şeyler yapacağı bekleniyor ki onlar zaten tek başına şu 10x optik zoom yapabilen kamerayı gösterse bile
evet.
Orada ayrı bir heyecan var. Ama yani şu anki görüntüsü itibariyle en güzeli Xiaomi'ninki.
Çok güzel duruyor.
En güzeli Xiaomi'ninki. Umarım piyasaya çıkan versiyon 3 aşağı 5 yukarı böyle görünür de. Bu heyecanımız evet. Değil mi?
Bu öyle manyak bir şey olmuş ki konsept olarak. Şöyle düşünün. Yani küçük bir cihaz taşıyorsunuz. Ama oyun oynamak istediğinizde ekranı büyütüp en iyi oyun cihazlarından bir tanesi haline getiriyorsun oturduğun zaman.
Ya çok değişik.
Film izleyeceği zaman dev yani, ekrana evet, sahipsin. Yani, hani ama katladığın zaman da tek elle kullanabileceğin küçük bir telefona sahipsin.
Arabada mesela navigasyon ihtiyacım var 7 inç.
Hayır, aç mi? Gitsin.
Aç gitsin.
Müthiş bir şey ya.
Ya da ekranı ikiye böyle bir tarafta yine 7 inç, ya, o 7 inç ekranın yarısını navigasyon olarak kullan. Diğer yarısında daha başka bir şey olsun.
Çok
yani,
iyi abi diyecek bir kelime yok.
Çok başka bir bu çift taraftan kavis olayını iyi düşünmüşler. Evet. Katlanabilir olayını gerçekten güzel. Samsung'dan bu kadar bahsettik. Samsung'da devam edelim. Galaxy S7, S7 Plus'ı merakla bekliyoruz ama geçtiğimiz hafta zaten o tarafta da merak sona erdi ve telefonları sızdırdılar.
Ya şimdi şöyle bir izlenim oldu bende. Size bu konuyu gerçekten sormak istiyorum. Yorumlarınız çok önemli. Bunca şey gördükten sonra yani şu ana kadar işte Vivo dedik, Meizu dedik, Zero işte port konseptlerini gösterdiler. Sonra katlanabilir telefon Xiaomi gördük. Şey gelmedi mi sana? Sanki 3 sene öncesinin telefonu gibi durmuyor mu?
Biraz öyle oldu.
Abi çok büyük şanssızlık bu firmalar için. Ne yapacaklar bilmiyorum.
Şimdi Samsung'un şöyle bir durum var. Hani ekrana gömülü kamera olayı gerçekten önemli bir konu. Ha, onu da gördük yani sonucunda şu an Honor Table satılıyor. Var
satın
yani.
Alabiliyorsun.
Şimdi Samsung'un bu telefonunun, telefon ailesinin tasarımla yani tasarımla iddialı olamaz. Tasarımı güzel. Güzel bir telefon duruyor önümüzde. Ama bambaşka şeyler sunması lazım Mesut. Şimdi ucuz olmayacağı da konuşuluyor. Şimdi Vivo'da bir şeyler gördük. Xiaomi'de bir şeyler gördük. Mevzu'da bir şeyler gördük. Bu telefon teknolojik olarak diğerlerinde olmayan bir takım şeyler sunması lazım bize.
Ya bana sorarsanız şimdi bazı izleyenlerimiz kızıyor. Samsung daha ne yapsın diyorlar. Arkadaşlar bakın Samsung'dan biz niye daha fazlasını bekliyoruz biliyor musunuz? Çünkü hepsinden daha pahalıya satacak bu telefonu. Yani bizim buradaki bütün argümanlarımız Samsung'u eleştirirken arkadaş senin daha farklı bir şey yapman lazım. Daha büyük bir yenilik yapman lazım diye ısrarımız ne? Adamın A9 fiyatına diğerinin tepe model amiral gemisini ekran üstünden parmak izi okuyabilen telefonunu satın alabiliyor olmanız. Yani Samsung'un buradaki şu anda ayağına kelepçe takan şey diğer Çinli rakiplerine nazaran her ülkede Türkiye dahil belki 10 kat 20 kat daha fazla çalışana sahip olması, daha fazla masrafı bulunması, bu masrafın telefonların üstüne ekleniyor olması ve doğal olarak günün sonunda telefonların diğer rakiplerine oranla çok daha yüksek fiyatta satılmaları gerekmesi.
Bir de şöyle bir şey var. Samsung dünyanın en büyük panel üreticisi. Şimdi Xiaomi çift taraftan katlanabilir telefon diyorsun ya, o paneli bir yerden almak zorunda. Gidip biriyle istişare edip
evet,
ben böyle telefon yapacağım, bana böyle panel ver demek zorunda. Yani çünkü yok. O tarafta bir yatırım yok. Şimdi Samsung çip üretiyor. Dünyanın en büyük fabrikalarına sahip o tarafta. RAM üretiyor. Depolama üretiyor. Panel üretiyor. İşte QLED diyor, AMOLED diyor, Super AMOLED diyor. Yani her türlü bilgi birikimine sahip, her türlü üretim kabiliyetine sahip çok fazla sayıda mühendis var. Dolayısıyla herhangi bir Çinli firmanın yaptığı bir teknolojik atılımın daha fazlasını Samsung'un yapabiliyor olması lazım.
Diye düşünüyoruz tabii.
Tabii yani, hayır yani çok düz baktığınız zaman iki olay var. Bir, üretim kabiliyeti Samsung'da var mı var. Ama demek ki planlama ya da vizyonda bir eksiklik var ki oyun karşımıza
gelmiyor. Abi şimdi şöyle bir şey düşün. Ben Çinli firmaları Çinli birer firma olarak görmüyorum. Yani birey olarak bakmaman lazım onlara. Onlar Çin abi. Şu anda Çin ve Kore var. Yani Kore'de Samsung ve LG gelişirken de bu firmalar Kore'de bunlara birer firma olarak bakmadı. Bunlar da Kore'ydi. Yani bunlar da Güney Kore'ydi biliyorsun. Güney Kore dendiği zaman LG, Samsung şu anda dünyayı onları şey yapıyorlar. Çin, biz daha en başından konuşuyorduk. Bu Xiaomi'nin planlamaları, alt markaların çıkışları, Oppo'nun OnePlus'ı oluştururken ki hükümet tarafından gelen destekler biliyorsun hep bunları konuştuk. Bu şu anda bir proje, bu Çin'in projesi. Yani bir Çinli firma ekran teknolojisini artık bükebiliyorsa bil ki bütün Çinli telefon üreticileri de artık ekranı bükebilir hale geliyor.
Orada bazı şeyler de var mesela. Qualcomm açık açık şey söylüyor Mesut. Yani hani o imada bulunuyor. Tabii bunu söyleyemez çünkü çok iş ortağı var ama Xiaomi benim stratejik ortağım diyor.
E niye öyle diyor? Şimdi bak bazı seçimleri yaparken de doğru seçimler yapmanız lazım. Samsung ne dedi? Ben kendi işlemcimi üreteceğim dedi. E tamam amenna, kendi işlemcini üret. Biz ne diyoruz? Kendi işlemcisine başından sonuna hakim olamayan insanlar bu sektörde dışarıda kalacak diyorduk. Çünkü evet, Qualcomm'un yaptığı bir hatayla biz Snapdragon 810 döneminde kaç firmanın ligin dışında kaldığını gördük hep beraber. G4 niye Snapdragon 808'de çıktı o dönem? Amiral gemisi deniyordu, çip kullanamadılar. Neden? Çok kötü bir çip vardı ortada. O dönem kendi yongasını kullananlar ilerlediler gittiler. Ama şöyle bir de bir duruma geldi. Kendi yonganı yapıyorsan da her yerde kendi yongandan çıkabilecek kadar iyi olman lazım.
İyi olman lazım. Samsung
bunu başaramadı.
Bunu başaramadı aynen. Yani şu an işte 9820'yi göreceğiz biz. Yeni nesil Samsung Galaxy S7 Plus'ta ama ortaya çıkan bilgiler itibariyle tamam Geekbench skorlarından bahsediyor. Daha yüksek skorlar görüyoruz gibi ama üretim teknolojisindeki yani üretim kullandığı üretim geometrisi, kullandığı mimari hani her rakibinin en yüksek standartlarını yakalayabilecek seviyede de değil. Onu söylemek gerekiyor. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani bir heyecan eksikliği var ürünlerinde. Fiyatlar da zaten pahalı. Dolayısıyla evet, o tarafta nasıl ilerleneceği, Galaxy S7 Plus ile ilgili nasıl bir planlamanın yapıldığını çıktığı zaman göreceğiz. Çünkü
bunlar fiyat, da güzel bir fiyat olmazsa herhalde pek şansları yok gibi duruyor yine.
Yani şimdi konuşulan fiyat $900'lardan başlayacağı şey yönünde Mesut. Yani şimdi Xiaomi çıkıp Mi 9'u 512 GB RAM, işte 12 işte depolama 12 GB RAM, 855'le $600 dediği zaman evet, ya da OnePlus 7'de şimdi Çin'de yoksun yani, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o tarafta iyi ürünün dışında Samsung'un iyi bir fiyatlandırma ihtiyacı var. Çünkü şöyle bir gerçek var. Apple'ın durumu farklı. Kendi ekosisteminde kendine göre fiyatlandırması var. Onda o fiyatlandırmanın çalışıp çalışmadığı ayrıca tartışılıyor şu aşamada ama Android dünyasında bak sıradaki habere geçelim. Zaten bu bize net bir gösterge koyacak. Honor ekrana gömülü kamera sahip telefonun global lansmanını Fransa'da yaptı. Paris'te yaptı Mesut. Ve orada bir takım rakamlar paylaştılar. Diyor ki uluslararası pazarda %170 büyüdüm. %170.
Bak, evet.
9 çeyreklik Çin'de app ticaret alanında yani elektronik sitelerde en fazla satan marka olmayı sürdürüyorum diyor. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Bir tane de Honor Play gibi telefonlar Türkiye'de 2200 liraya satılıyor.
Fiyatı çok uygun.
Şimdi bakıldığı zaman başka telefonlar var. V20, V20 diye telefon, işte biz de videosunu çektik CES'te. Ekrana gömülü kamera, işte kızaklı yapıya sahip telefon var.
Tasarımıyla,
ekrana parmak izi var.
Her şeyde çok
var.
Güzel cihazları var elinde.
Kirin 980 diyor, 8 GB RAM var diyor, 512 GB depolama kullanabiliyorum diyor. Bunları alt alta koyduğun zaman Mesut ve fiyatlandırmayı da nispeten işte Xiaomi mantığıyla
evet,
gençlere hedef edecek bütçeye uygun şekilde yaptığın zaman %170 büyüyorum diyebiliyorsun.
Çok hızlı geliyorlar. Diğer tarafta da gördüğüm kadarıyla aksiyon alabilecek hiçbir güçleri kalmamış gibi duruyor. Biraz Windows Phone dönemine benzemiyorlar mı Nokia'nın? Yani bir şeyler geliyor. Diğerleri sadece oturup bekliyor şu anda. Yapabilecek hiçbir şeyleri kalmamış gibi.
Evet.
Yani Çinliler freni boşalmış kamyon gibi geliyorlar
ben
şu anda.
Ben kamyon şimdi tır gibi düşünüyorum. Kasada dolu. Tamam yani durdurmak çok...
Çok fena, durdurmak çok zor artık bunları. Yani bu gidişle devam ederlerse. Şimdi mesela biz Samsung'u diyoruz ama Apple'ın da finansal sonuçlarına baktığımızda satış adetlerinin gitgide artık tutturmaktan uzak artan bir satış grafiği yerine gitgide tahminlerin aşağı çekildiği bir satış grafiğine
zaten
dönüştüğü.
O yüzden artık adetleri açıklamayacaklar. Satış rakamlarını evet, paylaşmayacaklar.
Artık adetleri açıklamıyorlar. Neden? Çünkü insanların artık şunu konuşmasını istemiyorlar. Aa, bir önceki çeyreğe göre daha az satmış denmesini istemiyorlar. Yani kıyas yaptırtmayacaklar. Neden? Şimdi bakın, ben bir anket gerçekleştirdim. Dedim ki bir yenilik, bir teknoloji gelecekse bunu hangi firmadan bekliyorsunuz dedim. Orada ankete Apple kazandı. Yani insanlarda bir beklenti var. Bir yenilik, sektörü değiştirecek bir akım gelecekse bu Apple'dan gelir gibi. Sen Apple'ın katlanabilir telefon konseptini ne zaman göstereceğini düşünüyorsun ya da katlanabilir telefonu? Adamlar daha 2020'ye kadar çentikli telefon kullanacak diye açıklama vardı.
2020'ye kadar 5G telefon yapmayacağız diye başka bir zaten evet, tablo orada. Şimdi biz Şubat ayında önümüzdeki ay 5G telefonları göreceğiz.
Yani biz Samsung'u söylüyoruz ama yanına Apple'ı koyduğunuzda da Apple'ı şu anda durmuş bekliyor. Yani ve hani, 1200 dolara telefon satmaya çalışıyor adam.
O yaptığın yorum yine Android çerçevesinde düşündüğün zaman mesela benim de yaptığım bir anketi var. Hani Mi 9, P30 Pro, S10 Plus ve Sony Xperia Z4. Çünkü Sony tarafının hep biliyorsun o kendi kitlesinin beklentisi evet, var. Zaten Twitter'da da 4. yani 5. seçeneği koyamadığın için böyle bir anket yaptım. En yüksek skor P30 Pro'dan yana çıktı.
Öyle Huawei tarafında
bir, ya Huawei tarafında inanılmaz bir beklenti var. Zaten Huawei'nin alt şirketi olarak da Honor Türkiye'de de büyüyorlar. Şimdi Türkiye'de dijital yatırımla Türkiye'ye giriş yaptılar. Şubat ayından itibaren mağazalarda da olacaklarmış.
Ya ben sana söyleyeyim, bu gidişle diyorum ya sana, biz 1-2 sene ya, çok da uzun zaman değil. Yani düşündüğünden çok daha hızlı gerçekleşti bu markaların kendilerini kabul ettirmesi ve piyasaya hakim olmaları. 1-2 sene sonra çok farklı şeyler konuşuyor, çok farklı şeyler düşünüyor olabiliriz
ben tüm firmalar için. Ben mesela şimdi şöyle söyleyelim, hani konu konuyu açıyor. Huawei ile ilgili biliyorsun farklı ülkelerin farklı araştırmaları var. Hani bir casusluk durumu söz konusu mu, Çin hükümetine evet, ilgili gidiyor mu gitmiyor mu tarzında. Geçen gün bir şeyler araştırırken bir özel bir bilgiye erişme imkanım oldu. Aslında özel bilgi değil ama dünyada da gündem olmadı belki bunlardan dolayı. Huawei'nin şu an geliştirmiş olduğu Ascend 910 isimli yeni bir işlemci var, biliyor musun?
Yok, hayır.
Telefon için değil. Sunucular için yapmışlar. Edge Computing ve yapay zekada işte yarı hassasiyet işlem gücü Nvidia'nın Tesla ve V100'den iki kat daha fazla.
Ve kimse konuşmuyor şu anda.
Kimse konuşmuyor ama adam diyor ki ben diyor bunu koyduğum zaman diyor mesela dünyadaki en popüler bulut servislerinden birisi hangisi? Hatta belki en büyüğü. Amazon AWS, Amazon Web Services mesela. Onlardan daha yüksek performansı, daha düşük enerji tüketimiyle sağlayacağız diyor.
Belki de ileride bulut servisini de göreceksin.
Şimdi göreceksin muhtemelen. Evet. Yani dört koldan saldırıyorlar. Çin devleti de zaten her bunları yeşil ışığı yapmış durumda. Dünya yere geçirmeliyiz.
Evet.
Tamam mı? Her koldan saldırın. Arkanıza ben varım.
Tam para var, harcayacak yer bulamıyoruz çünkü.
Güney Kore'de Samsung gelişi nasıl büyüdü? Devlet evet, desteğiyle büyüdüler. Şimdi Çin tarafında da.
Bunlar değişiklikler yapıyorlar. Bakalım ya. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz ne diyorduk? Fiyat performans cihazı diyorduk değil mi? Ama fiyat performans cihazlarının ne gibi özellikleri oluyordu? Tepe modellerin yaptıklarını yapabiliyor gibilerdi ama fiyatları çok uygundu. Şimdi tepe modellerin yaptıklarının hepsini yapıyorlar. Amiral gemisi sınıfındalar ve yine fiyatları fiyat performans.
Evet. Yani bak mesela Meizu'dan başladı. 2000 lira altında Snapdragon 710'lu bir telefon satabiliyor. Türkiye'de satabiliyor. Evet. Yani sonuçta Türkiye'nin kendi bir vergi süzgeci var.
Öyle ondan o kadar vergilendirmeye rağmen yani.
Şimdi buna uygun karşılığı verebiliyor olması lazım Samsung'un, hatta Apple'ın bile. Çünkü mesela Apple'dan bahsettik. Geçen rakamlara baktım. Geçen yılın yani 2018'in son çeyreğinde Apple'ın Amerika'da en fazla sattığı telefon iPhone 10 olmuş.
Şimdi,
Kuzey Amerika pazarı ortalama satış fiyatının en yüksek olduğu pazardır dünyada. Yani orada para birinci öncelikle birinci sorun değildi. Buna rağmen mesela 10 liraya olmuş.
Ya bir de işin komiği şu. Bakın Amerika'dan bugün 256 GB iPhone 10 SMX'i San Francisco'dan alın. Vergisiyle filan size maliyeti 7100-7200 liraya denk geliyor. Vergisini filan Türkiye'de de ödeyin, kayıt ettirin. En fazla 8000 liraya. Bak 8000 liraya. Her türlü yasal puluydu, pasosuydu ödediğin. Hani gümrükte söylediğin, aldığın bir cihazı 8000 liraya Amerika'dan alabiliyorsun. Bizim Türkiye'de şu an aynı cihaz 15 bin liraya satılıyor. Türkiye'de o cihaz 8000 lira olsaydı bugün Apple'ın Türkiye'deki satış grafiğini düşün, nasıl olurdu? Amerikalı hala almıyor. Amerikalı benden fazla kazanıyor ve hala gidip evet. o cihazı satın almıyor. Buradaki durum şunu gösteriyor. Kimsenin alışılmış fiyatların artık dışına çıkmaya pek niyeti yok. Çünkü adam orada gördüklerinin fazlasını ekrandan parmak izi okuma falan yarı fiyatına başka bir telefonda görünce artık aklında o kalmıyor. Apple'ın bundan önce satmasının sebeplerinin ana nedenlerinden bir tanesi akıllı telefonlarda inovasyonu yapınca adamlar parmakla kullanabildiğin akıllı telefonla ortaya çıkınca App Store'u falan da getirince bir dönem yenilikler sadece oradan gelir oldu. İşte parmak izi okumaydı bilmem neydi en İlk iyi.
64 işlemci.
Evet, en güzel nasıl Siri. Çalışır dediğinde bunlar o taraftan geliyordu. Ve inovasyonla satılıyordu. Neden? Konuşuluyordu. Adamların dijital asistanı var diyorduk. Ne bileyim parmak izi okuma çok iyi çalışıyor. Kapasitif ekranı mükemmel diyorduk. App Store zengin diyorduk. E şimdi bakıyorsun ekranda parmak izi okuma var mı? Yok. Denemek istiyor Apple kullanıcısı. Yok. Deneyemez. 3 boyutlu yüz okuma diyor. Getiriyorsun Huawei'nin 3 boyutlu yüz okumasını. Daha keskin, daha net, daha hızlı okuyor. Yani artık bir şey kalmadı o tarafta da. Yani 1200 dolar vermeni gerektirecek Apple logosu dışında bir şey kalmamaya başladı. E son tüketici de şey diyor. Apple logosu da o kadar önemli değil artık.
Bir de bu jenerasyonda fiyatlar çok açıldı. Şimdi Amerika'ya baktığın zaman Note 9'un ya da Huawei Mate 20 Pro'nun en pahalı versiyonuyla işte Note 9'da 512, Mate 20 Pro'da 256 ile iPhone 10 Series, 10 Series Max'in 512'si arasında 100 dolar, 150 dolar fiyat farkı var.
Evet.
Yani hadi %10 diyelim biz bunu hani 1200 dolardan hesaplayacaksak eğer. Türkiye'ye geldiğin zaman Note 9'un en tepe modeli 7500 liraya satılıyor 512'si. iPhone 10 Series Max'in 512'si abi 13500 liraya satılıyor. Arada %60-%70 fiyat farkı var.
Türkiye'de ayrı bir ekstra fiyatlandırma
yani satılıyor. Yani şimdi birinin fiyatına iki tane Note 9 alıyorsun.
Evet.
İki tane 512'lik Note 9 alıyorsun neredeyse.
Öyle gerçekten.
Tablo böyleyken yani işlerin daha iyi gitmesini zaten matematik açıklayamaz, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o tarafta Apple'ın yeni bir strateji belirlemesi gerekiyor.
Yani şöyle bir strateji belirlemesi gerekiyor. Yani Türkiye'ye telefonların maliyetinden getirip vergilendirmesi lazım. Arkadaşlar Amerika'daki bakın biz bunu daha önce konuşmuştuk. Bugün Türkiye'de satılan bir iPhone'u alın, iPhone modelini. Üstteki tüm vergileri çıkartın. Vergili Amerika satış fiyatına denk geliyor. Yani alet şey değil. Türkiye'de yani vergilerinden dolayı.
400 dolar daha pahalıya satıyor Türkiye'de ya.
Vergilerinden dolayı fiyatı artmış değil. Alet zaten Türkiye özel olarak bakın çok enteresan bir şey. Alım gücümüz daha düşük. Ne diyoruz? Biz uygun fiyat telefonları seviyoruz diyoruz. Apple ürünleri Türkiye özel olarak daha fazla pahalı. Fiyattan satılıyorlar. Daha pahalı bir fiyattan. Yani sanki biz çok ünlü yani bir kuzey ülkesinin işte Norveçmişiz, İsveçmişiz gibi çok zengin bir ülkeymişiz gibi bize ekstra bir parayla satmaya çalışıyorlar bunu. Ben onu anlamıyorum sadece.
400 dolar fiyat farkı bak. Vergi düş. 10 SMX'in mesela ya da 10 SMX'in 512'sinden bahsediyorum. Türkiye tüm vergi. Apple'ın şöyle bir güzelliği var. Sitesine girdiğiniz zaman Almanya noktasına gelince evet. ne kadarının vergi olduğunu yazıyor. Onu düş Mesut. Kalan parayı dolara çevir. Amerika'da dolar kadar 400 dolar fark, 300 dolar, 350 dolar fark
çok ediyor. Çok ekstrem işte ki Amerika'da %10 vergi var Apple'ın fiyatları üstünde. İşte vergilendirilmiş fiyatından daha fazlasını ödemeniz gerekiyor. Bana o garip geliyor.
Ya o fiyatlandırmayla zaten işte sonra Tim Cook çıkar der ki Türkiye'den memnun değiliz. Türkiye'deki performansımızı niye böyle
ya düşünüyoruz? Ya ben Türkiye'ye özel bir şey yapma diyorum. Sadece Amerika'daki fiyattan sat. Yani Amerika'daki senin maliyetin kaçsa onun üstüne karını ekle. Öyle koy burada da vitrine.
Ki ben sana bir şey söyleyeyim. Gelişme şimdi zengin ülkelerde doygunluk oldu epeydir konuşuluyor.
Evet.
Yani doygunluk var orada. Adam hani artık büyütemiyor pazarı. Bir de sonucunda pazarın büyümesine lokomotif olan unsurlardan birisi de genç nüfustur. Mesela evet. en zengin ülkelerde genç nüfus da bir sorun. Yani nüfus yaşlanıyor tarafta da. E şimdi gelişmekte olan genç nüfusun fazla olduğu ülkeler var abi. O zaman oraya uygun da fiyat politikası güdeceksin yani.
Öyle gerçekten. Enteresan işte garip.
Yani işte Note 9'un ilk çıktığı zaman tamam kurdaki hareketin de biraz etkisi vardı ama Amerika'da Türkiye'de daha ucuza satılıyordu.
Evet.
Bunları iyi hesaplamak gerekiyor. Hesaplayamadığın zaman işte arada fiyat farkı olup 13 bin lira fiyat koyduğun zaman da
çok ekstrem ya.
Ya beklentiye girmeyeceksin.
Öyle gerçekten de.
Böyle de bir durum var açıkçası. Huawei zikredi. Huawei'den bahsedelim biraz da. Huawei'de tabii P30, P30 Pro artık gündem olacak. Amiral gemisi tarafında Mate 20 Pro şu amiral gemisi ama yılın ilk yarısında P serisi, ikinci yarısında Mate serisi piyasaya çıkıyor. Bir takım bilgiler daha çıktı donanım seviyesinde ki zaten tasarım olarak işte su damlası çentine sahip olacağı falan konuşuluyordu ama donanım seviyesinde geçtiğimiz P20 serisinden farklı olarak Mate'de olduğu gibi OLED ekrana geçeceği konuşuluyor. Bu detaylardan bir tanesi. P30 Pro'nun 6.3 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Yüksek çözünürlüklü bir ekran olacağından bahsediliyor ama daha önemli konu 4 tane kamera ve kameralardan bir tanesi ana kameranın Sony'nin yeni IMX 600 serisi kamera olacağı 38 megapiksellik ve yepyeni bir sensör optik mekanizmayla özellikle optik zoom konusunda 5X'in ötesine geçebileceği konuşuluyor.
Yani şimdi optik zoom mu yapacaklar yoksa 5X daha yakın gösteren ayrı bir kamera mı konumlandıracaklar? Tabii şimdi optik zoom deyince insanlar şöyle düşünüyor. Optik zoom dediğinizde kademe kademe sizin zoom ayarlayabiliyor olmanız lazım. Biz birazcık burada yanlış terimler de kullanıyoruz. Şimdi burada mesela haberde optik zoom dendiğinde şey bekliyor insanlar. Optik olarak işte 2X, 3X, 4X, aynen, 5X senin kademeleri ayarlayabilirsin. Ama bu böyle olmuyor. Optik zoom dediğinde bir geçiyorsun 5X yakın göstermeye başlıyor. Kaldı ki bu sensörleri eğer elinizde Mate 20 falan varsa deneyin kameraları böyle elinizle kapatmayı. Mesela diyelim ki 3x yakınlaştırma açtınız değil mi? Hemen ikinci 3x yakınlaştırmalı gösteren kameraya geçmiyor.
Evet.
Bazen dijital crop yapıyor duruma göre. 3x'in üstüne çıkmaya başladığında falan onu açıyor.
Onu zaten anlıyorsun.
Onu hemen anlamaya başlıyorsun. Benim en büyük merak ettiğim konu burada. Hani bazı haberler şey söylüyor. Bu mekanizmanın içeride hareket edebileceği kademeli olarak değişebileceği söyleniyor. Kademeli olarak değişirse çok büyük bir fark atmış olurlar rakiplerine.
Ya açıkçası benim bu saatten sonra beklentim de o. Çünkü Huawei özellikle 2 senelik kamera tarafında çok ciddi bir yatırım var. Bana kalırsa mesela Mate 20 Pro'da monokrom sensör olmalıydı. Onu evet, çıkardılar. Onu niye çıkardığını
İşte geniş açı kullanmak istediler orada da.
Abi kullanmak istediler. Yani ana öncelik her zaman daha iyi görüntü kalitesi. Evet. Orada monokromun etkisi var. Mesela işte Honor'un bahsettiğimiz ekrana kamera gömülü olan telefonda monokrom duruyor. P20 Pro'da olduğu evet, gibi bakıldığı zaman. Belki burada tekrar yeni bir farklı şey deneyebilirler ama optik olarak o basamak şeklinde açılabilen, genişleyebilen kamera olayı
bambaşka bir yere
bambaşka bir olaya götürebilir hakikaten. Açıkçası benim beklentim de o yönde. Yani diğer türlü heyecanı biraz kaybeder açıkçası.
Biraz kaybeder. Dördüncü kamera öyle bazen kullandığım bir hal alıyor. Yani telefonda fazladan yer işgal ediyor işte.
Yani firmaların değişik uygulamaları var. Şimdi mesela Oppo'nun RX 17 Pro modelinde arkada 3 tane kamera vermiyorsun. Bir tanesi işte 3D TOF dediğimiz işte 3 boyutlu bilgiyi toplayabilen kamera. Pratikte görüntü kalitesinin etkisi yok.
Evet, yok.
Yok yani 3. kamera diyorsun ama aslında o kamera, belki kamera bile dememek gerekiyor.
Mesela
yani
mükemmel şey yaparsın, bokeh efekti yaparsın. Sanki gerçek bir lens gibi kıyaslana, böyle kıyas yaptığında şey dersin yani evet bu telefonda çekilmiş özel sensörü var dersin. O da yok.
İşte bak Oppo'nun telefonunda 3 tane kamera var. Birisi ana kamera zaten. İkinci kamera işte derinlik bilgisi için bokeh yani depth yani derinlik bilgisini topluyor. Hani tamam onu bokeh için kullandın, portre için kullandın. Ki onu tek kamerayla da yapabiliyorsun zaten.
Yapabiliyorsun evet.
Bugün Google, en iyisini Google yapıyor. Tek kamerayla yapıyor. Bir de öyle bir durum var. Bir de üçüncü kamera o da 3 boyut bilgisi. Hani belki ileride animoji için kullanırsın ya da memoji yaparsın gibi.
Garip geliyor değil mi?
Değil mi? Yani hani onun yerine tek kamera koy ya fiyatı düşür ya da üçüncü kamerayı başka ultra geniş açı kamera kullan yani.
Bir şey var sektörde ister istemez 3 kameralı telefon 4 kameralı telefon diye konuşmaya başladık. Bakın ilk bir dönem şey konuştular dikkat ederseniz televizyonlara çıktılar 8 çekirdek 10 çekirdek 11 çekirdek.
Şeyde işte videosunu yayınladık Honor'da Magic 2 diye kızaklı telefon var 6 kameralı telefon. İşte. Öndeki 3 kameranın 2 tanesi derinlik bilgisi topluyor.
Al işte yani öylesine koymuşlar. Samsung'un 4 kameralı A9'u bir tanesi derinlik kamerası 3 tane kamera var alette.
Bir tane adam gibi kamera koy bak bir tane evet, gerçekten şahane çalışsın.
Pixel serisi işte evet, ortada bir tane adam gibi evet, kamera koyuyorsun oluyor. Bitiyor yani. Gerisine fazla da gerek kalmıyor adam gibi kamera olunca. Gece de çekiyorsun, gündüz de çekiyorsun. Demişken,
ondan o süper USB'si de şarja takıyorsun. Nasıl biliyorsun? Alıyorsun telefonu eline. Şöyle saniye saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ama Mate 20 Pro'da da öyle. Onun noktalı ondalı kesinlikle kısım var. Tıkır tıkır atıyor orası.
Zaten 40 watt onda da geliyor. Oppo'da 50 wattlık bir kapasite var. Şimdi onun, şundan dolayı söyledim. P30 serisinde Mate 20 Pro'daki 40 watt yerine 22,5 wattlık alternatif bir hızlı şarjın kullanacağı söyleniyor. Anladığım kadarıyla sınıflar arasındaki farkı koruyabilmek adına.
Fiyatı da biraz düşürmek adına. Çünkü onun adaptörü de pahalı oluyor. İçerideki donanım da pahalı oluyor ister istemez.
Zaten şimdi tabii şeyi de görmek lazım. Bu telefon acaba Mate 20 Pro'dan pahalı mı olacak, ucuz mu olacak? Şimdi 4 kamera az önce bahsettiğimiz optik sistemle bir an gelirse.
Optik sistemle geleceğini pek zannetmiyorum. Çünkü
o sistem dönemde çünkü başlı başına bir mühendislik. Yani orada yani hani Canon'un kamera ekibini getirmişsin. Sanki oraya özel çalışıyor yapmışsın gibi
mesela
durum olacak.
Onu yapan neydi? Oppo'ydu sanırım değil mi? Yatayda yerleştirmişlerdi.
Aynen, yatayda
böyle
yerleştirmişlerdi.
Yatayda gidip gelen bir mekanizma vardı. Aynalarla yansıtıyordu falan filan.
İşte göreceğiz şimdi onu da.
Evet.
Nasıl kısmet olursa.
Öyle konuşulan bir dedikodu var. Onu da görme şansımız olursa işte test etme şansımız olursa bir onu da göreceğiz. Ama bu cihazın da şimdi fark yaratması lazım. Yoksa Mate 20 Pro dururken bunu niye alayım?
İşlemci zaten hani 2980.
He yani şimdi zaten şimdi.
Ha bunda şey olacak 12 GB RAM seçildi ama zaten hani Mate 20 Pro'da da 8'i var. Yani
abi onda da şöyle bir olay var. Önden 3 boyutlu yüz okuma var Mate 20 Pro'da. Bunda o yok mesela.
Tabii bunlar da şey olabilir Mesut. Şimdi Samsung'un telefonu da yani S7, S7 Plus'a göreceğiz mi bilmiyorum. Göreceksek muhtemelen ilk olan telefonlar onlar olur ama ben daha geçen mobilitede onu konuştuk. O tür teknolojiler hemen diğer firmalara satıldığı için 2 ay zaman kazanıyorsun o kadar olabiliyor evet, genelde. Muhtemelen bu telefonu UFS'te uç depolama görebiliriz. Belki DDR5 bellek görebiliriz. Low power DDR5 bellek. Hani donanım tarafına fark yaratabilecek unsurlar olarak söylüyorum. Ki ikisi gelirse zaten muhtemelen aynı işlemci olsa bile bu telefonun performansı biraz daha iyi olur ama
şey hemen gündelik olur, kullanımı etki edecek unsurlara bakıyorum. Benim için kamera hala bak yalnız var yıllar geçti. Nokia'nın 95'inden bu yana ne konuşuyoruz? Kamera konuşuyoruz hala ya. Hala daha tam çözülememiş durumda.
Ya asli unsur, asli farkı yani orada yaratabilirsin aslında.
Ciddi bir yapabilirsin. Ciddi şekilde ama birkaç şey halletmesi lazım. Bir, video çekim. Yani video çekiminde ben bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Çok iddialıyım. İstediğiniz cihazla karşılaştırabilirsiniz. Şu anda Apple'liler. Video çekiminde onlar başka bir seviyedeler. Odaklama konusu, renk seçimi olsun, beyaz dengesi olsun.
Çok net abi, temiz. Başın ağrımıyor. Kayda giriyorsun.
Çekiyorsun.
Film bitene kadar, depolama dolana kadar çekiyorsun.
Hadi videosunu bir şekilde kabul ettiniz. Çünkü inanılmaz güzel gece fotoğrafları falan çekiyorsunuz bu.
Huawei'de.
Mate 20 ile işte Huawei ile vesaire. Bunda şöyle bir sıkıntısı daha var. Abi mikrofon takacaksın. Mikrofonu takamıyorsun. Mikrofon üstünden ses kaydını desteklemiyor. Hiçbir Huawei serisi telefon. Mate 20 de desteklemiyor.
Kamera telefonu diyoruz. Adam gibi vlog çekeyim dersen biraz profesyonel
yok.
Telefonla.
Yani hadi de ki kendi kulaklığının üstündeki mikrofonu kullansın. Tüm telefonlar gibi. Hani tamam mikrofon girmek dedin ki bana lüks ne yapacağım? Kendi kulaklığının üstündeki mikrofonu kullansın. Gürültülü bir yerde bir şeyler fısıldayacaksın. Onu da desteklemiyor.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim. P20 Pro'nun lansmanında işte Huawei CEO'suyla bir 10 kişilik bir 15 kişilik gazeteci grubu bir toplantı yapma şansımız oldu. En az 3-4 kişi bunu söyledi. Herhalde dedim Mate 20 Pro'da buradan gelen feedbackle geri bildirimle
olur,
bir şey olur. Olmadı. Umarım bunda olur. Olması lazım çünkü.
Bana garip geliyor niye koymadıklarını.
Çok temel bir özellik. Vlog çekmesen de bunun olması lazım.
Evet. Ya koymuyorlar. Çözemedik niye olduğunu. Üçüncü parti bir uygulamayla da çözemiyorsunuz. Huawei'nin şöyle bir sıkıntısı var. Huawei cihazlarındaki kamera apisini üçüncü partiye açmıyor arkadaşlar. Bu yüzden siz eğer Huawei'in bir kamera uygulaması mikrofondan gelen sesi videoya işleyemiyorsa üçüncü parti aplikasyonla da bunu işleyemiyorsunuz. Öyle bir problem
telefonu var. Telefonu kutudan çıkarsan neyse o yani.
Ha öyle. Yani öyle bir problem var sadece. Yani çözmeleri lazım.
Mesela Leica dediler. Yani ben Huawei yerinde olsam bir sonraki aşamada git Sennheiser'la anlaş. Rode'la anlaş değil mi? Biz artık seste de en iyisiyiz.
Yap.
Yani Dolby'nin şimdi yeni bir mobil uygulamasından bahsediyor. Özellikle cep telefonundan.
Ses kaydı
artık
değil mi?
Artık gürültü olmadan ses kaydedebileceği konuşuluyor mesela. Böyle bir şey al işte entegre et.
Abi TuneTik'te sesi iyi veriyorum. Aynı zamanda kulaklıktaki mikrofonu da inanılmaz geliştirdim de işte. İki taraf için de kullandırdı. Bitti gitti.
Bu arada bu telefonu muhtemelen bir 5G versiyonu da göreceğiz. Dünya lansman aynı anda piyasaya çıkmayacak muhtemelen. Çünkü Mayıs Haziran gibi çıkacağı söyleniyor. Biz bu telefonu muhtemelen Mart Nisan gibi hem lansmanın hem de piyasaya çıkışına tanık oluruz diye tahmin ediyorum. Ama sonucunda yine çok ses getirecek bir telefon. Bizleri bekliyor
öyle
olacak.
Gerçekten.
Çünkü kamera tarafında ciddi vaatler var. Yepyeni sensörler, daha güçlü donanım gibi unsurları da bir araya getirdiğimiz zaman zaten hızlı bir büyüme içerisindeler. Bunu da çok konuşuruz gibi görünüyor. Son haberimiz LG cephesinden. LG şu anda tanıtımları yapmaya başladı. Ön tanıtımları. Mobilya Kongresi'nde yepyeni bir amiral gemisi tanıtacaklar. Artık ismi G8 mi olur? Başka bir isimlendirmeye mi geçerler ama başına sonra Think Mink falan koymasınlar abi. Yani hani G8'e G8 tamam ya da yeni bir isimlendirmeyse yeni bir isimlendirme. Snapdragon 855 ve 5G'nin dışında çok özel bir İşte buhar kazanı mantığını baz alan soğutma sisteminin bu telefonda olacağı söyleniyor. Şimdi Snapdragon 855'in termal kabiliyetini bilmediğimiz için evet 7 nanometre ama hani nasıl bir tasarım nasıl performans gösteriyor bilmediğimiz için belki LG kendi laboratuvar testlerinde acaba özel bir soğutmaya gereksinimi duydu onu da bilmiyorum.
Abi tasarım rakibin eğer el yakmıyorsa senin soğutma çözeminin kullanıcı tarafında hiçbir geçerliliği yok.
Yani rakiplerinin çok büyük bir soğutucu kullanmışlar.
Rakiplerinin el yakıyor olması lazım ki sen soğutucumla ben fark yaratıyorum diye çıktığında
ya da kullandığın soğutucu sağlıyorum sen titik eserde daha yüksek performansa imza atmaya sağlısın.
Bir merak uyandırsın. Şimdi rakiplerin normal çalışıyor serin serin bir sıkıntı yok. Sen çıkıp diyorsun ki benim telefonum daha serin çalışıyor. Yani sonrası ne işe yarıyor?
Ya da çok rekabetçi bir telefon yaptın diyelim. Ekstra bir de soğutma tarafında da böyle bir şey yaparsan yine olur.
Ya da soğutmanın dediğim gibi senin de dediğin gibi performansta başka bir şey etki etmesi lazım. Yani ya performansı arttırırsın ya bir işi hızlandırırsın.
380'li alıyorken sen bu soğutmayla 400 bin alabiliyorsan o da güzel.
Ha, evet.
Yani onunla konuşursun. En hızlı telefon benimki dersin.
Ama şimdi bu soğutmanın pek bir kullanıcı tarafında geçerliliği kalmadı. Isınan Snapdragon 810 döneminde konuşuyorduk soğutma çözümlerini. Sonrasında bir daha konuştuk mu?
Bazı telefonlarda etkileri olduğunu gördük. Özellikle son bu oyun telefonu trendinde firmalar çok fazla dile getirmeye başladılar. Note 9'da Samsung çok kullandı.
Evet.
Hani işte soğutmaması çok iyi, işte karbon tamamlı
soğutması gibi. Ama kimse konuşmadı kullanıcı tarafında.
Yani
o biz tarafında söylerken, biz inceleme yaparken hani telefonun bir özelliği var mı? Var. Bak bu da var dedik. Kullanıcıya baktığında hiçbir yansıma görmedim yani.
Ya Samsung başka türlü konuşulduğu için o tarafında da konuşmadı. Öyle bir durum var. Bu arada bu telefonla ilgili LG'nin yayınladığı bazı başka videolar da var. Mesela videolardan bir tanesi bize şu mesajı veriyor. Tamamıyla gesture kontrol bir arayüze sahip olduğu görülüyor. Yani el hareketleriyle belki sanal butonlar olmadan ya da navigasyon tarafında ekstra BlackBerry'nin zamanla yaptığı gibi bir konsepti görebiliriz arayüz seviyesinde.
Kim denemişti bunu ya? Telefon üstüne parmak elimizi falan geçiriyorduk böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk.
Valla bir firma denedi. Benim aklımda BlackBerry kalmış. Zamanında onu ilk tablette görmüştük hatırlarsan.
Bir onda vardı. Evet.
Bir telefonda gördüm. Ben de hatırlıyorum ama şimdi ismi aklıma gelmedi.
Kamerasını açıyorduk hatta böyle hareketler. Evet, evet. Samsung bile olabilir ha. Böyle kapatıyorduk, geçiş yapıyorduk falan filan. Fotoğrafları böyle böyle geçmeye çalışıyorduk. Çalışmıyordu. Yani benim hayatımda gördüğüm en gereksiz teknolojidir. Engelliler açısından baktığımda da eğer bir adam elini zaten o telefonu kontrol edecek kadar hareket ettiriyorsa alıp parmağını da hareket ettirebilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız bu teknoloji tam olarak nerede işimize yarayacak, bakın. Bunu şey olarak söylemişlerdi bize çünkü. Ellerin yağlı, yemek yiyor. Telefona da bakmaya devam ediyor. Yani nasıl bir yemek yiyorsan artık hani. Bir de böylesin. Hani orada kontrol et, cevapla falan filan demişlerdi. Çalışmadı o teknoloji.
Samsung'da mı görmüş ya? Ben hala hatırladım. Ben hatırlayamadım
öyle
ya.
Öyle bir şey var. Hatırlıyorsun değil mi? Elle
20
kontrol
kere geçiriyordun da yani.
Tabii.
Üçüncü de tutuyordu.
İşte açıyordun, iptal ediyordun mesajı falan filan. Böyle saçma sapan şeyler vardı. Onu da şöyle dediler gerçekten. Yani elinden yemek yiyor, evet. Ya da böyle bir şeyle uğraşıyorsun. Böyle aç filan dediler. Yarım kaldı o.
Yani LG'nin de tabii...
Yani o kadar müthiş bir teknolojiymiş ki bak, hatırlamıyoruz bile kimden geldiğini.
Yani sonucunda muhtemelen bir alternatif seçenek olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani ayarlar kısmına girildiği zaman işte Android 9'un kendi geleneksel navigasyon sistemi ya da sanal buton kolsaya dönülebilirdir diye tahmin ediyorum. Olmadı zaten daha büyük hata olur. Yani alternatiflerin sunulması gerekiyor ama LG'nin hani bu özelliklerden önce kullanıcılara vermesi gereken bazı başka aslında... Vaatler söz konusu. Telefonun dayanıklılığından, fiyatlandırmasından.
Hiçbir şeye gerek yok. Tamamen fiyatlandırma. Şimdi LG'nin artık bir gerçek var. Hani Huawei için falan diyorduk ya zamanında. Huawei olan ismini pahalıya satamazsın şu an Türkiye'de bunu diye. LG şu anda pahalıya telefon satamaz halde. Ne yaparsa yapsın ya. Rakiplerinden ucuz olmak zorundasın. Başka bir kurtarır kalmadı bunun yani.
Bu arada bu telefonda 4000 mAh pil olacağı söyleniyor. İyi bir değer.
Evet,
Galaxy 7 Plus'ta 4100 mAh'dan bahsediliyor. Yani bu sene herhalde artık 4000'leri artık amiral gemilerinin standart olarak göreceğiz gibi. Huawei zaten bir senedir aşağı yukarı 4000'lerde geziyordu. İşte bazı başka markaların bazı yüzden modellerinde yine üst seviyeleri görüyorduk ama herhalde 2019'da artık hemen her markada orta üst seviye telefonlar 4000 ve üstünü göreceğiz gibi.
Ya bir de şimdi chipsetlerin olarak. Verimlilikleri de arttı. İşin güzel tarafı o. Eskisinde verimliliği çok daha düşük olan chipsetlerle biz 3000 mAh bataryalar kullanıyorduk. Aynen. Şimdi 4000 mAh'ı verimliliği yüksek chipsetlerle geçecek
adam olmak. Akıllı bir telefonda hani istisnalar haricinde bir gün tamamlıyorsun artık. O çok güzel değil ama. Tabii diğer taraftan şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ekranlar büyüdü. 6.4, 6.5 işte HDR derken parlaklık seviyeleri anlık 1000 nitleri görebilen telefonlar evet. Da var. Hani 3 gün 4 gün gibi hedefler bir yere konuşuluyor ama 3 gün 4 günler şu an hala uzas özellikle bu telefonlarda ama hani 1,5 gün 2 güne giden telefonlar da var yok değil. Bir de hızlı şarj geldi artık. Yani hani...
Şimdi ben ekran olayını merak ediyorum LG'de çünkü ekran dendiğinde hala LG kullanıcıları korkuyor.
Evet.
Çok fazla bir sıkıntı var. Bir de bir şey var arkadaşlar çok enteresandır bakın HDR konuşuyoruz. Cep telefonlarındaki HDR biliyorsunuz çakma HDR yani onun HDR ile falan yakın uzak alakası yok. Yani 1000 nits verebiliyor bazı telefonlar ama o da...
8 bit panelde 1000 nit veriyorsun.
Böyle ara mara geliyor. 16 milyon renk gösterebilir cep telefonları. Bugün en kral cep telefonunu satın alın 16 milyon renk gösterir. Hala daha oldukça geriden geliyorlar bu renk gösterim kabiliyetleri konusunda. Hani biz diyoruz ya beyazı göstermiyor diye. O telefon birçok şeyi göstermiyor aslında. Çok özüne geldiniz.
Televizyon söz konusu olduğu zaman mesela iyi bir HDR deneyimi için... Ekranın herhangi bir yerinde herhangi bir zaman 1000 nit'i verebiliyor olman gerekir. Tamam mı?
Tabii.
1000 nit referans olarak kabul edilir. Sen telefonda 10 dakika 1000 nit ver. O telefon ya ısıdan ya da pil kaybından zaten kapatmak istersin.
Öyle. Onu şu anda yapamıyorsun. Ha, tamam var mı? Var diyor işte. Açabiliyor muyum? Açabiliyorum o içeriği. Onun aslında geyiği o. Burada bir şey var heyecanlanır haber. Xeon Plus'ta biz onu konuşmadık. Xeon Plus'ın renk konusunda... Rakiplerinden çok daha fazlasını sunabileceği konuşuluyor bu sefer. Bak, ekran kısmında yeni bir teknoloji söyleniyor.
Geçen jenerasyona göre parlaklığın %15 arttığı ve renk üretim, yani renk uzayının biraz daha geniş olduğu söyleniyor. Zaten çok iyi bir ekranı vardı.
sRGB renk paleti neredeyse tamamen kapsayacak deniyor.
%97'lerden falan bahsediliyor. Dediğim gibi zaten hani S9, S9 Plus ya da Note 9'un ekranı çok iyi.
Evet.
Hatta yani test laboratuvarda birinci sırada gösteriyordu. Sonra iPhone 10 SE Max gelince
onu
ikinci
seçti,
sıraya
evet.
Düştü. Şimdi muhtemelen yine herhalde en iyi ekran olarak.
Her çıktığında öyle oluyor
öyle
zaten.
Öyle oluyor zaten. Öyle göreceğiz. Daha önce mesela Super AMOLED deniyordu. Şimdi dinamik AMOLED ile yeni bir isimlendirmenin kullanılabileceğinden bahsediliyor mesela. Açıkçası ben de
heyecanlıyım.
Yani hani, Samsung'un her telefon için eleştirebileceğiniz çok fazla konu var ama her jenerasyonun üstüne koyarak geldiği ana donanımların başına da ekran oluyor.
Ekran geliyor.
Dolayısıyla bu tarafta da sürpriz yapmayacaklar diye tahmin ediyorum. Sadece bir iddia var. Xeon Plus'ın 6.3 inç mi olacağı, 6.4 inç mi olacağı? 6.3'ü tutmak istemedikleri çünkü rakiplerinin ekran boyutunun 6.4 inç olduğundan dolayı büyütebilecekleri söylenen bakalım yani.
Bir de 19'a 9 formattan bahsediliyor bu seferki ekran formatları.
Bir de 5G versiyonunda 1 TB depolama, 12 GB RAM.
Evet.
Fiyatı zaten kaç lira olur bilmiyorum.
Ya şimdi telefon dünyası çok farklı bir yere
ya
gidiyor.
Ya Steam'deki anketler var Mesut. Oyun oynayan kullanıcıda bilgisayarların gram kodlu listesi. Şimdi kıyasladığın zaman olay çok başka yere doğru geliyor.
Bir
yani.
Şey var telefonda sadece Samsung'da. Şey var. kripto para birimleri için bir cüzdan eklenmiş durumda telefona entegre. Beni yine heyecanlandıran konulardan bir tanesi oldu bu. Bugün kripto para dendiğinde ne yazık ki kolay zengin olma aracı, insanların para batırdığı batak falan olarak görünüyor ama kripto para böyle bir şey değil. Her ne kadar bizim ülkemizde kolay yoldan köşeyi dönmek isteyenler için bir çıkış yolu gibi gözükse, haberlerde sürekli değeri yükseliyor gibi pompalansa da son dönemde, kripto paralar arkadaşlar geleceğin teknolojileri.
Bir ödeme aracı. Bir...
Tabii. Ve cep telefonunun burada kilit rol oynayacağı konusunda. Yani cep telefonları gelecekte bizim kimliğimiz olacaklar, cüzdanımız olacaklar, iletişim aracımız olacaklar. Bizi dünyaya bağlayan her ne varsa biz bir cep telefonundan bunu halledebileceğiz. Şimdi burada kripto paralar çok önemliler. Ve görünüşe göre Samsung bunu sahiplenmiş gibi büyük bir firmadan böyle bir şey gelmesi güzel. HTC ne dedi? Blockchain telefon falan filan bilmem ne cüzdan olacak falan dedi. Kimse konuşmadı. O dönem birazcık kaldı akıllarda ama Samsung gibi bir firmanın bunu sahiplenmiş olması beni sevindirdi.
Yani zaten o da ayrıca tartışılmalı yani. Yani blockchain uzakta bir telefon mu? Yoksa çok satacak telefonun içerisinde bir takım blockchain özellikleri mi? Yani yaygınlaşabilmesi adına belki ikincisi
çok daha mantıklı olabilir. Geliyor.
Son bir detay daha verelim o zaman madem geri döndük. Xiaomi ve Xiaomi Plus'ta ters şarj özelliği olacak. Aynı Huawei tarafında olduğu gibi. Yani kablosuz olarak bir başka telefonu standartı destekliyorsa eğer şarj edebiliriz. Bunun dışında aynı zamanda tabii aksesuar desteği de olacakmış. Qi standartını destekleyen herhangi bir cihazı.
Evet, saati işte ya da ne, ikonik o zaman çıkacak kulaklıkta da şarj edebileceğini söyleniyor. En azından bizde kalmasın bu bilgiler. Şimdi geçerken baktım da bayağı bir şey biliyoruz söylemiyoruz. Hani
evet, evet.
Belki insanlar genel olarak okumuyorlardır. Bir de bazı bilgiler sağ olsun bazı arkadaşlardan geliyor. Şey yapmayalım biliyoruz. Söyleyelim sizde kalsın. Ama buna rağmen yani bu özelliklere rağmen ne yalan söyleyeyim. Xiaomi'yi ben elime alıp test edene ve diğerlerine göre kamerasal anlamda kullanım deneyim anlamında ne farklar yarattığını görene kadar şu anki haliyle tasarımıyla beni heyecanlandıracak bir şey kalmadı. Sızıntılar için Apple ilk varyansını etmişti hatırlıyorsam. Mühendislerimiz o kadar çalışıyor etkinlik için para harcıyoruz ama sızıntılar bizi mahvediyor. Hiçbir heyecanı kalmıyor. İzleyen adam da wow dedirtemiyoruz demişti. Hani orada üretimde yer alan mühendisler wow diye bağırıyorlar ya onlar orada ekipte yer alan insanlar. Yani Apple çalışanlar o telefonu üreten adamlar o yüzden o kadar heyecanlanıyorlar. Kullanıcıda öyle bir heyecan yaratamıyorlardı uzun yıllardır. Sızıntılarla biz telefonun içindeki çipin hangi marka olduğunu biliyorduk neredeyse o kadar. Şimdi Samsung açısından da aynı şeyler söz konusu. Yani telefon o kadar fazla sızıyor ki o kadar fazla şeyine hakim hale geliyoruz ki İnsanlar etkinlikte izleyecek bir şey kalmıyor. Etkinlikte sadece tek merak ettikleri şey fiyatı olmaya başlıyor.
Bak sana,
bu yanlış bir şey.
Çok sıkıntılı insana şöyle bir şey göstereyim. The Core Herald diye bir gazete. Kore bir gazete var. Onların teknoloji odaklanan Investor diye ayrı bir yayını var. 22 Ocak'ta yayınladıkları bir makale var. Galaxy S10 sızıntıları kaza mı? Yoksa bir PR çalışması mı diye. Şimdi bir taraftan tabii çok büyük beklenti olunca hani artan rekabette daha iyi bir noktaya kendini getirmek istediğinizden bunlar bazen PR çalışması olabiliyor. Ben bir anakart üreticisinin vakti zamanı prezentasyonu elime gelmiş yanlışlıkla. Şöyle diyor mesela. Genelde onlar yılları hafta hafta olarak tanımlarlar. Diyor ki işte 16. haftada birinci sızıntıyı başarıyla tamamladık. 23. haftaya için sızıntı bilgilerimiz organize edildi. Firmalar bunları da yapabiliyor yani. Sonucunda Xiaomi için Samsung bunu yapmıştır demek ya da yapmamıştır demek bilemeyiz hiçbir zaman ama sonuçta Koreliler bile kendi gazetelerinde bunu tartışıyorlar. Acaba bu bir kaza mı yoksa bir PR çalışması mı?
PR'se eğer bana sorarsanız çok da iyi bir PR çalışması değil.
Bu yazıyı şeyin üzerine yazmışlar. Bir otobüste mi, bir trende mi?
Elde görünme.
Çocuk elde özellikle böyle sanki poz verdiği gibi telefonu böyle tutmuşlar. Onun üzerine böyle bir yazı çıkarmışlar. Ama nihayetinde telefonlar sızdı artık. Yani telefonu tasarım olarak biliyoruz. Türkiye'de de bildiğiniz saha eğitimleri de başlamış. İşte...
Ya şimdi Samsung'un şöyle sıkıştığını da söyleyebiliriz. Belki de bilerek yaptılar. Neden? Şimdi Erdi'nin katıldığı ve yeni aslında arayüzün bir de katlanabilir telefonun ilk kez karanlık bir yerde gösterildiği bir toplantı vardı. Geliştiriciler konferansı. Şimdi orada ne dediler? Ekrana bir resim çizdiler ve dediler ki delikli telefon geliyor. Şimdi Samsung sadece bize bir resim çizdi. Yani elle çizilmiş bir resim var. Bir konsept çalışma var. Hop Honor telefonu masaya koydu. Sen satışa başladı. Şimdi senin şey şansın kalmıyor. Tease etme, o resimleri gösterme
bir de
falan.
Honor amiral gemisi bir telefon koydu. Samsung'da A8S diye orta halli bir telefon var.
Telefonu ortaya masaya koydu. Al dedi kullan tamam mı? Bir de böyle al kullanın satın alın dedi.
Aynen.
Şimdi sen onu artık şey yapamıyorsun. Yani benim üst seviye amiral gemi böyle gelecek falan filan bir gizli bir şey yapamıyorsun. Onları herhalde Samsung dedi ki biz de telefonu ortaya koyalım. Hani masaya koyalım birileri görsün yani.
Yani sonucunda...
Değil mi? Öyle oldu.
Öyle oldu.
Yani... Birisi resim çizdi karalama karın. Birisi telefonu masaya koydu al kullan.
Yani bak işte CS fuarında ben Honor'un telefonunu çektim. Okuyucular alttan tartışıyorlar. Telefon Çin'de mi kalacak vesaire diye. Biz gelir gelmez tartışırken Paris'te dünya lansmanı yapıldı. Ve işte Kirin 980, 8 GB RAM.
Ya,
çok iyi kamerası olan telefondan
bahsediyoruz. Bir de fiyatı uygun olacak. Ya fiyatı her türlü Samsung'un amiral gemisinden de orta sınıf telefonundan da uygun olacak. Eminim buna yani. orta sınıf telefonu diyorum bak. Samsung'un orta sınıf telefonuyla belki de daha uygun fiyattan adamın amiral gemisini alacaksın.
Yani fiyatı uygun yapan Mesut. Cihazı güzel olunca yapıyor. Mesela yani Çinler de her zaman fiyatı doğru yapamamış. Oppo X17 Pro Türkiye'de 5000 lira. Avrupa'da 600 euro.
Ama biz Oppo için ne dedik? Arkadaşlar Oppo'yu çok beklemeyin. Oppo premium markadır. Ucuza gelmeyecek dedik. Zaten ilk başta Türkiye niye gelemediğini senden videolarda kaç kez anlattık.
Aynen.
Oppo pahalı girmek istiyor. Operatörler sen satamazsın bu fiyatı diye fiyatı düşürmeye çalışıyor diye. Al sonuç 5000 lira 7 Snapdragon 710'lu telefon. Ayrı bir Apple o da.
2000 liraya Snapdragon 710'lu cihaz var ya.
Android'in Apple adamlar.
Ürün kalitesi olarak çok iyiler.
Evet, evet.
Ya Oppo Vivo OnePlus. Yani herhangi birisini alıp herhangi bir telefonu kötü diyemez.
Ama şöyle bir şey değil mi? Yani bak bugün Oppo'nun biliyorsunuz ekranı tamamen işte köşeden köşeye olan deliği meliği olmayan üstünden böyle bir mekanizmayla açılan mekanizmasıyla kamerasını gördüğümüz telefonumuz Find X'i burada gösterdik.
Lamborghini versiyonunu gösterdik.
Lamborghini versiyonunu da gösterdik. O telefonu bugün Çin'den getirip Türkiye'de satan adamlardan 5000 alıyorsun zaten.
Evet.
Ben niye gidip 710'lu orta sınıf telefonunu alayım ki? O telefonu alabiliyorum. Evet.
Çok pahalı abi.
Yani. Yerde amiral gibi yani bildiğiniz.
Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani iki taraflı bakmak lazım olaya. Şimdi 5000 lira o telefon 5000 lira etmeyen bir telefon.
Evet.
Ama 5000 lira olduğu için de gözden düşen çok iyi bir telefon. Telefonun kendisi çok iyi.
Çok iyi. Allah var tasarım falan.
Fiyatı yani.
5 yıldız evet.
Ona diyeceksin abi 2500 lira 3000 lira yakın.
Bak ama demek yapamıyorlar hadi. Şimdi orada şöyle bir şey var.
Abi şey yapamazsan kaybediyorsun.
Evet.
Yani bu.
Telefonu 5000'e koyuyorsun. Tamam eyvallah. Adama gidip 2500 dediğin zaman ya böyle bir hesap da yok. Bir de bak, bütün billboardlara falan girmeye gerek var mıydı o kadar para harcamaya?
Ya işte ya, Mesut'un bak isim önemli değil. Bugün Mesut diyoruz. Yarın Ahmet Mehmet belki yarın Mesut olun. Belki evet. Telefon işine girmek isteyeceksin. Tamam böyle bir şey yapacaksın. Yani bir tane firma 710'lu 2000 liraya telefon satabiliyor. Bak sana bu telefonu git 2000 liraya sat demiyorum. Yani dersen ki malzeme kalitem daha yüksek. Bende süper hızlı şarj var rakiplerimde olmayan. Benim kameram diğerlerine daha iyi. Ama 5000 lira dediğin zaman abi S9 Plus, P20 Pro bak bunlar resmi ithalatla gelen paralele falan girersen yani aynı şirketin işte Find X'i, OnePlus'ın 6T'si, McLaren Edition'ı hepsini alıyorsun.
Hepsini alıyorsun. O fiyatı vermeyi gözden çıkartırsan bir sürü telefon var ya.
Ben çok isterim başarılı olmalarını. Abi yani Oppo'nun Türkiye'de ilk tanıdığı adam Şenol abi, Şenol Eker'di. 5 sene önce 2014'te bulduk getirdik sağ olsun geldi evet. Kocaeli'lerden kalkıp geldi. Röportaj yaptık.
Ya bizim 2014'te Erdin'in röportajı var Türkiye'de ne yapıyorsunuz diye. Benim de Find 7 incelemem var. Ben Find 7 satın aldım.
Evet. Bunları yaptık yani.
Türkiye'deki biz ilk Oppo telefonlarla ilgili konuşan adamlar olduk o dönem.
2011'de CES'de Vivo'yu çektik ya. Bu adamlar ses üzerinde telefon yapmışlar. Evet, hatırlarsın
doğru.
Beraber. Ya ben seni çekmişim mesela benim böyle bir sunumumuz olmuş beraber. Yani hani Türkiye'de 2012'de 2013'te birileri işte Şenol abi Çin'e gidiyor Oppo'nun davetiyle. O etkinliklere katılıyor. Yani adamlar Türkiye'yi zaten radarlarını almışlar. Ama işte gelirken abi realitenin de buraya uygun olması lazım. Mesela Formula 1 son dönemlerinde ne oldu? Avrupa'daki bilet fiyat politikasını Türkiye'ye uyarlamaya çalışınca insanlar oraya gitmek yerine televizyonu izlemeyi tercih ettiler. Yani ya de, her ülkenin kendi gerçekleri var. Mesela
Formula 1'de fiyatın üstünde bir sürü şey var konuşulur.
Ya konuşulur.
Türkiye'de otomobil sporu kültürü yok zaten.
Ya şunu demek istiyorum abi. Her ülkenin kendi satın alma gücü, kendi ekonomik realiteleri var abi. Biraz ona uyum sağlaman gerekiyor. Hele bir de ilk girişte henüz marka algın daha yaygınlaşmamışken. Çünkü bak Xiaomi...
Çünkü Türkiye'de bedava yapılan hani yarışlar da izlenmiyor. Hani onu söyleyeyim. F1 bambaşka bir şeydi. Türkiye'de.
Yok yok şimdi şöyle. Yani hani Formula 1 içinde Türkiye'de şöyle bir şey yapılmaya çalışıldı. Hani pistte tam günlük bir sosyal aktivite gibi. Aileler gitsin de işte öncesinde konser yapalım. Başka etkinlikler olsun. Yeşil alanlarda insanlar aktiviteler yapabilsin tarzında bir konseptle izlenmeye çalışıldı. Ama bir de hani gitmek isteyen için bilet fiyatları da yüksekti.
Çok yüksekti canım. Premiumdu. Ha Allah'a var. Keşke gene gelse. Biz çünkü orada sponsor olan firmalar sayesinde ekibin arkasına gitme, işte garajları gezme, pilotlarla tanışma, işte Michelin'in yıldızlı aşçılarından yemekler yeme falan fırsatı bulmuştuk. Gelsin. Ben destekliyorum. Biletler yüksek olsun. Servisi öyle yapacaklarsın ama şaka bir yana o adamlar deli gibi lüks yaşıyorlar. Onların öyle düşük fiyatta falan gelmesi imkansız da onların fiyatı o yani.
Keşke gelsin yani. Sonuçta Formula 1 abi. Benim takip ettiğim nadir spor
nereden
oluyor.
Nereden nereye
yani.
Geldik ama F1 deyince anılarım canlandı. Premium 10 numara 5 yıldız. Evet 5 yıldız.
2005'te mi 2006'da mı?
Çok eski ya. Oralarda.
Benim donanım haberi yeni başladığım dönemler. Çocuk işçi olarak çalışırken.
Biz de günle beraber gittik abi. Günün de belki de katıldığı son etkinliklerden biridir.
Ya bu arada son bir şey söyleyeyim. Hani Michelin demişken aklıma geldi. Öyle kapatalım. Geçen gün YouTube'da bir video izledim. Bir arkadaş var. Özellikle Amerika'daki teknoloji şirketinin ofislerini geziyor. Oradaki Türkler röportaj yapıyor. Güzel videolar var. Dropbox'ın ofisini gezmiş abi. Dropbox biliyorsun bulut depolama.
Evet.
Amerika'da en çok konuşulan ofislerden birisiymiş. Sebebi de şey abi restoranında bir yemekler çıkıyor üç öğün. tatlıyı yapan aşçı, baş aşçı zaten Michelin yıldızlıymış. Ana yemekleri yapan aşçı da Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış. Zaten şirket kurucuları özellikle o adamı almışlar. Ve adam şirkete girerken şöyle bir hedef koymuş. Aynı yemeği ikinci defa yapmayacağım.
Ve ne yerler var
şimdi
ya.
Şimdi sen Michelin dedin ya, nasıl bir formülü bilen oluyor. Evet. Sonra Michelin yıldızı bu yemek, restoranculuk dünyasında bildiğin referans. Hani o yıldıza sahip bir yere gidiyorsan dünyanın en iyilerinden birisine gitmiş kabul ediliyorsun. Onu araştırayım dedim. Yani bu yıldız olayı nereden çıkmış? Meğer lastik firması Michelin'den geliyor, biliyor musun? Bu adamlar işte müşterilere, sürücülere lastik ve yol hizmeti verirken abi, gittikleri her yerde iyi bir restoran varsa bunları indeksleyelim, bunları katalog olarak verelim. İşte ekstra bir servis sağlayalım. Hani yol üzerinde şuraya gidip yemek yiyebilirsin tarzında. Ama oradan gelen bir şeymiş.
Şey çok garip. Yani programla alakası yok. Artık kapatıyoruz. Sonunda böyle bir sohbet edelim istedim sizlerle. Şimdi ben alışmamışım. Şimdi biz sonuçta memur adamın oğluyuz, tamam mı? Biz aynen. Gidiyorduk restorana, kebap restoranına. Adam oradan şakır şakır koyuyor işte, toplu toplu. Ya esnaf lokantasında yiyorsun ya da kebapçı da yersen. Biliyorsunuz yani hazır seri üretimden geliyor. Şimdi ben ilk gittiğimde toplantıya, aşçı var karşında. Adam dedi ki ne yemek istiyorsun? İşte böyle bir örnek şeyler var. Dedim böyle bir şey. Tamam dedi, senin için pişireceğim dedi. Arkada böyle benim için onu pişirirken falan filan görüyorsun. Hani adam yapıyor, önüne servis ediyor ve tabak o şeylerde gördüğün gibi, kataloglarda falan gördüğün gibi. Yani o servisi görünce, bir de oradaki konforu, lüksü, yaşadıkları, yedikleri, içtiklerini falan, insan şey diyor yani, bir insanın bir kalite algısı vardır ya, benim hayal edemeyeceğim
ben
seviyede.
Sana, ben sana bununla ilgili son bir örnek vereyim. Hayatımda ilk defa uçağa Tayvan'a gitmek için bindim. 2009'du galiba işte. Gigabyte
beraberdik mesela. Yok, sen Gigabyte, sen benden bir önce gittin, evet.
Gigabyte için ilk defa yurt dışına o zaman çıktım. İlk defa uçağa o zaman bindim. İlk defa da hani iyi bir restorana o zaman gittim abi. Ama içeri kültürü bilmiyorum tabii. Gittim, şimdi dediler ki içecek kısmı sağ tarafta, her şey organik sıkım. Yani işte elma suyu var, karpuz suyu var, kivi suyu var. Yani Türkiye'de olmayan bir takım sular da var. Adamlar organik sıkmışlar orada taze taze. Şimdi abi onları görünce dedim ki herhalde bir kere içebilirim. Çünkü yani iyi bir mekana götürdüler bizi. Baktım herkesin böyle şekli şemali de yerinde. Herkes ciks. Yani kivi suyu, karpuz suyu. Bir de heyecanlandım onlara. Dedim ki o zaman hepsini bir karıştırayım diye içeyim.
Ya heyecana bak abi.
Bir de sıra var, tamam. Bir de sıra var abi. Yani herkes bekliyor birbirini. Ben tam Türk usulü yaptım. Biraz kivi suyu, biraz karpuz suyu, biraz portakal, üstüne elma ile bitireyim. Abi iki olay var. Birincisi arkamdaki Çinli ya da Tayvanlı, o da benden sonra öyle yapmaya başladı. Benden önceki hepsi tek tek oluyor. Ya elma suyu, ya portakal suyu, ya da işte karpuz suyu. O da öyle yapmaya başladı. Sonra gittim. Benimki tabii rengarenk görününce, yanında bir tane Avrupa'dan başka bir arkadaş var. Ya dedi sen ne yaptın dedim. Abi karıştırdım. Ya niye öyle yaptın dedim. Ya dedim herhalde hem sıra var hem de ikinci yalamayabiliriz dedim. Yo dedi, bitir iç. Git al. Ben ikinci içiyorum dedi. Bak işte buzda koydum. İşte,
yani sınırsız içecek olayı değil mi?
Sınırsız içecek olayı.
Ben Amerika'da onu anlamamıştım. Bazı yerler sınırsız limonata veriyor mesela. Bir kere ödüyorsun parasını, sürekli tazeliyor.
Tabii Amerika'da bazı yerlerde hamburgerden daha fazla parayı içeceği veriyorsun aslında hesapta. Evet. Sonradan sınırsız diyor. Devam böyle bir tanker gibi bardağı veriyor, git doldur tarzında. Ama öyle hakikaten yani öyle bir anımız da var.
Sonucuna bu mesleğimize kattığı şeyler var ya. En azından gün gördük, gezdik yani.
Yok, bugün anlattığım tecrübelerin çoğunu kendi imkanlarıma sahip olduğum şeyler değil. Olamazdım o muhtemelen.
Evet.
İş sayesinde belli şeyleri
de yaşamak yani, için gezdik gördük yani. Şimdi bunun aynen güzelliği de orada, çalışıyoruz ama çalışan adam da bir yandan da bir yarar olsun değil mi? Bir katkı sağlasın ya. Ben bu arada karpuz suyu içmedim. Nasıl tadı var? Son olarak onu da söyle de kapatalım.
Bildiğin karpuz su formunda sadece.
Güzelmiş.
Evet. Yani karpuz suyu, organik karpuzuna başka nasıl
ne
tadı
olur? Ne bileyim ki yani içmediğim için.
Cem Yılmaz'ın esprisi var ya hani, portakal suyu olmadan business class'a binemem tarzında.
Ben abi bu arada limonata içiyorum business class'ta bir çarşısam eğer. Görüşmek üzere.
Suyla baş. Suyla bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.